Kitabın adı Ölümüne Sadakat. Yazarı Nora Roberts. 3. Ayrım. 1. Bölüm. The Brew, ucuz içki ve bayat kuru yemiş alanında uzmanlaşmıştı. Şansı yaver gitmemiş dolandırıcılardan, alt kademe büro asalaklarına ve yaygara koparacak bir şeyi kalmamış bir avuç yaygaracıdan oluşan bir müşteri yelpazesine sahipti. İçeride pis kokulu, aşırı sıcak bir ortam vardı. İnsanlar orada dağınık şekilde oturmuş, fısır fısır konuşuyordu. Yetersiz ışığın içerisinden birkaç göz Eve'in üzerine doğru kaydı. Daha sonra da çabucak başka yöne çevrildi. Üzerinde üniforması bulunmasa bile Peabody, "Ben polisim" diye bağıranlardandı. Bunu Peabody'nin ayakta durma şeklinden bile anlayabilirlerdi. İnce, uzun vücudu tetikteydi. Mekandaki insanların yüzlerini ve ayrıntıları inceleyen berrak kahverengi gözleri odaklanmış vaziyette donuk şekilde bakıyordu. Polis olduğunu bilmeyenlere göre Peabody, kısa ve kırpık kırpık kesilmiş saçlı, sert açılı yüzü ve çenesinde oyuk bir gamzesi bulunan bir kadındı. Oysa The Brew'un devamlı müşterilerinin çoğu mekandaydı ve polis kokusunu 100 metreden alabilirlerdi. Eve Peabody'ye Ratso'yu gösterdi. Adam kemirgensi yüzünü adeta bardağın içine sokmuş, birasını sömürmekle meşguldü. Ona doğru yürürken bazı taburelerin ürkekçe sağa sola çekildiğini ve birkaç çift omzun kendini koruma içgüdüsüyle kamburlaştığını gördü. Herkes bir şeylerden suçlu diye düşündü ve Ratso'ya dişleri açıkta bırakan keskin bir gülücük fırlattı. "Ne bu, oturduğun köşe değişiyor, ne de sen Ratso?" Ratso bu söze hırıltılı gülüşüyle karşılık verdi ama bakışları Peabody'nin tükür ve parlat model üniforması üstünde endişeyle geziniyordu. "Yanında illa destek kuvvet getirmene gerek yoktu Dallas." "Ah Dallas, ben arkadaşı sanıyordum." "Benim arkadaşlarım düzenli olarak banyo yapar." Eve Peabody'ye kafasıyla bir sandalyeyi işaret edip kendisi de oturduktan sonra "O benle beraber" diyerek kestirip attı. "Evet, evet duydum. Yanına işi öğretmek için bir enik almışsın." Ratso bunun üzerine ağız sağlığına duyduğu ilgisizliği teşhir ederek zorlama bir gülücük attı. Fakat Peabody bunu soğuk bir bakışla karşıladı. "Evet, tamamdır. Eğer senle birlikteyse sorun yok. Ben de senle birlikteyim değil mi Dallas? Değil mi?" Garson kız masalarına geldiğinde Eve kıza kendini yalnız bırakmasını isteyen bir bakış atarak onun başka tarafa yönelmesini sağladı. "Söyle bakalım Ratso, elinde benim için ne varmış?" "Harbiden iyi bir şey ve daha fazlasını da bulabilirim." Bunu söyledikten sonra Ratso'nun bahtsız yüzü mutluluk haline büründü. Eve göre Ratso bu hareketi ihtiyatlı davranmak düşüncesiyle yapmıştı. "Bulurum tabii ama anca iş görür miktarda kredim olursa." "Peşin ödeme yapmıyorum. O çirkin yüzünü bir 6 ay daha görmeme olasılığı var çünkü." Ratso bir kez daha hırladı. Şapırdatarak birasını içti ve küçük ıslak gözleriyle Eve umutlu bir şekilde baktı. "Senle adil bir anlaşma yapacağım Dallas." "Peki, başla bakalım." "Tamam, tamam." Ratso sıska ve küçük bedenini bira bardağının içinde kalanlara doğru bükerek öne doğru eğildi. Eve, Ratso'nun kafasının tepesindeki bir bebeğin poposu kadar çıplak kalmış yüz yuvarlak kelliği görebiliyordu. Kafasından sarkan macun renkli yağlı saç tellerinden kesinlikle daha çekici bir görüntüydü bu. "Tamirciyi biliyorsun değil mi?" "Tabii ki." Eve, rahatlamak için değil de daha çok köstebeğinin tiksinti uyandıran nefes kokusundan kaçmak için biraz arkasına doğru yaslandı. "Hala hayatta mı o?" "Aman tanrım, herhalde 150 yaşındadır." "Yok be, o kadar da yaşlı değildi. 92 filandı, bir de dinçti yani. Sence de tamirci dinç değil miydi?" Ratso sözlerini doğrulatmak için başını heyecanla öne doğru sallarken yağlı saç tellerini de titretti. "Kendine iyi bakardı. Sağlıklı yer içer, B bulvarındaki kızlardan biriyle düzenli olarak yatardı. Seksin kafayı ve vücudu kıvamda tuttuğunu söylerdi, sen de bilirsin." Peabody, "Bana mı anlatıyorsun?" diye mırıldandı ve bu da ona Eve'in tatlı bir bakışını kazandırdı. "Ama hep geçmiş zaman kipiyle konuşuyorsun." Ratso afallayarak gözlerini kırpıştırdı. "Ha? Yani diyorum ki, tamircinin başına bir şey mi geldi?" Evet ama sabret, olayların önüne geçmeye başladım. Ratso, sıska parmaklarını içinde zavallı görünümlü yemişlerin bulunduğu derin kasenin içine daldırdı. Ağzında kalan son birkaç dişiyle kuru yemişleri katır kutur çiğnerken, gözlerini tavana dikmiş, çabucak dağılan düşüncelerini toparlamaya çalışıyordu. Bir ay kadar önce şey aldım, yani kendime bir görüntüleme ünitesi aldım, biraz tamir istiyordu. Eve'in kaşları saç perçemlerinin altında yukarıya doğru kalktı. Rahatlamak için, dedi yumuşakça. Ratso hırlayıp ağzını şapırdattı. İşte bir gün yere düştü, ben de kurcalasın diye alıp tamirciye götürdüm. Yani adam tam bir dahi, haksız mıyım? Eline ne versen gider yepyeniymiş gibi çalıştırır vallahi. Seri numaralarını değiştirme yöntemi de çok akıllıca hem. Evet, her neyse. Ratso'nun gülüşü bu sefer neredeyse tatlıydı. İşte konuşmaya başladık. Tamirci bilir benim hep iş peşinde koştuğumu. İşte bir işten bahsetti. İşi nasıl götürüyormuş filan. Harbi büyük işmiş. Büyük ikramiye gibi. Ona kronometreler, uzaktan kumandalar, küçük dinleme cihazları, bilmem neler yaptırıyorlarmış. Hatta birkaç bomba bile yapmış. Sana patlayıcı hazırladığını söyledi yani. Ya arkadaştık biz onunla, o yüzden söylüyordu. Onun ordudayken böyle bomba tarzı zımbırtılar yaptığını duyduklarını da söylemişti bana. İyi de kredi ödüyorlarmış karşılık olarak. Kim ödüyormuş? Bilmiyorum. Sanmıyorum ki o da biliyor olsun. Birkaç herif onun mekanına gidip yapılacak şeylerle ilgili bir liste ve biraz da kredi vermiş. İşte önce zımbırtıları hazırlayacakmış. Sonra da ona verdikleri link numarasını arayıp mesaj bırakacakmış. Yani ürünlerin hazır olduğunu filan söyleyecekmiş. Sonra da iki herif gelip mevzuatı toparlayacak, ona da paranın geri kalanını verecekmiş. Tamircinin tahmini neydi? Acaba bunlarla ne yapacaklarmış? Ratso kemikli omuzlarını kaldırıp boş bardağının içine acınacak biçimde baktı. Bu gibi durumlarda ne yapılması gerektiğini iyi bilen Eve, parmağını havaya kaldırıp Ratso'nun kadehine doğru çevirdi. Ratso'nun yüzü hemen parıldadı. Sağ ol Dallas, teşekkürler. Ağzım kurumuştu vallahi. Hani konuştum ya, kuruyu verdi ağzım. O zaman sadede gel Ratso, hem bak ağzındaki son tükürükleri de boşa harcama. Garson kız gelip de kupasının içine idrar rengindeki sıvıyı dökünce Ratso'nun gözlerinin içi güldü. Tamam, tamam anlatıyorum. Tamirci diyordu ki herhalde bu herifler bir bankayı ya da mücevher mağazasını filan patlatacaklarmış. Onlar için bir bypass ünitesi üzerinde çalışıyormuş. Bana dediğine göre onlar için hazırladığı patlatıcıları böyle kronometre ve uzaktan kumandalarla ateşleyeceklermiş. Diyordu ki bu heriflerin işini iyi bilen bir elemana ihtiyaçları da olabilirmiş. Belki beni tavsiye edebilirmiş onlara. Tabii, arkadaşlar ne güne duruyor. Evet, öyle işte. Neyse, derken birkaç hafta sonra ondan bir arama geldi. Etekleri tutuşmuştu vallahi. İş göründüğü gibi çıkmamış. Harbi çok feci bir şey yapacaklarmış. Ne dediği anlaşılmıyordu zaten. Tamircinin böyle konuştuğunu hiç duymamıştım. Ödü kopmuştu. Başka bir Arlington olayından korkuyor muymuş neymiş öyle bir şeyler dediydi. Bir süreliğine ortalarda gözükmemesi lazımmış. Ne yapacağına karar verene kadar bir süre bende kalabilir miymiş falan filan. Ben de olur dedim, ne zaman istersen gel, ama gelmedi. Belki de başka bir yerde saklanıyordur. Evet, hakikaten saklanmış. Birkaç gün önce cesedini nehirden çıkardılar Jersey tarafından. Bunu duyduğuma üzüldüm. Evet, Ratso birasına bakarak kara kara düşünmeye başladı. Hiçbir sorunu yoktu, bilirsin sen de. Duyduğuma göre birisi dilini kesip başından ayırmış. Küçük gözlerini kaldırdı ve üzüntüyle Eve'in üzerine dikti. Nasıl bir insan böyle bir şey yapar? Bu işler pis işler Ratso. Kötü insanlar. Bu dava bana ait değil. Dosyaya bir göz atabilirim ama yapabileceğim çok fazla bir şey yok. Heriflerin ne yapacağını anlayınca öldürdüler onu değil mi? Söylesene öyle değil mi? Evet, en mantıklısı bu. O zaman sen de bu heriflerin ne yapacağını öğrenmeye çalışacaksın değil mi? Ne yapacaklarını öğren Dallas, daha sonra onları durdur ve tamirciyi bu hale getirdikleri için onlara günlerini göster. Sen cinayet masasındasın Dallas ve onlar da tamirciyi canice öldürdüler. Bu işler o kadar basit değil. Davaya ben bakmıyorum ki, diye tekrarladı Eve. Eğer dediğin gibi cesedini New Jersey'de buldularsa, zaten benim sorumluluk alanımda da değil. Bu dava üzerinde çalışan polisler onların soruşturmalarına burnumu sokmamı pek hoş karşılamazlar. Sence kaç polis tamirci gibi biri için zahmete katlanır ki Dallas? Eve adeta iç geçirdi. Bu zahmete katlanacak pek çok polis vardır. Dosyayı kapatmak uğruna kıçlarını kaldırıp çalışacak pek çok polis var Ratso. Ama sen daha sıkı çalışırsın. Ratso bu sözcükleri yalın bir ses tonuyla ve gözlerinde neredeyse çocukça bir inanmışlıkla söylemişti. Eve bu sözler üzerine vicdanının sızladığını hissetti. Ratso devam etti. Hem ben sana başka bilgiler de bulurum. Eğer tamirci benimle konuştuysa belki başka birileriyle daha konuşmuştur. Kolay kolay korkacak bir adam değildi, sen de bilirsin. Kent savaşlarından sağ çıkmış adamdı. Ancak o gece beni aradığında feci korkmuştu. Banka patlatacak olsalar onu bu hale getirmezlerdi. Belki de öyledir. Ne var ki Eve biliyordu. Bir bilek ünitesi ve bir çift hava çizmesi uğruna bir turistin karnını deşecek insanlar bulunuyordu. Tamam, olaya bakacağım. Ancak bundan daha fazlası için söz veremem. Sen bulabildiğin ne varsa getir ve benimle temas halinde ol. Ratso sırıtarak, tamam, oldu, dedi. Tamirciyi kimin bu hale getirdiğini bulursun sen. Hem öteki polisler onun nasıl bir işin içinde olduğunu bilmiyorlar ki zaten, değil mi? Haksız mıyım? O yüzden benim sana verdiğim bilgiler iyi. İyi, evet, yeterince iyi Ratso, diyerek ayağa kalktı. Elini cebine daldırıp birkaç kredi çıkartarak masanın üzerine bıraktı. Tekrar dışarıya çıktıklarında Peabody, bu aylak herifin dosyasını araştırmamı ister misin, diye sordu. Evet, yarın yapsan olur. Tekrar arabaya binerlerken Eve ellerini ceplerine soktu. Arlington'ı da bir araştır bakalım. Bak bakalım Arlington adını taşıyan hangi caddeler, vatandaşlar, işletmeler varmış. Eğer bir şey bulursak, soruşturmayı yürüten memurlara bilgi veririz. Şu tamirci denilen adam acaba o herhangi birisi için köstebeklik yapıyor muydu? Direksiyonun başında olan Eve, hayır dedikten sonra koltuğunda aşağıya doğru kaydı. Polislerden nefret ederdi. Birkaç saniyeliğine kaşlarını çatıp direksiyon üzerinde parmaklarını tıngırdattı. Tamirci kolay kolay korkacak bir adam değildi, açgözlüydü. Dükkanını haftanın 7 günü açık tutup tek başına işletirdi. Söylentilere göre tezgahının altında ordudan kalma eski bir patlayıcısı, bir de bir avcı bıçağı varmış. Bir alabalığın filetosunu çabucak ve kolayca çıkarabildiğim gibi bir insanın da aynı şekilde filetosunu çıkarabilirim, diye övünürmüş. Komik bir adama benziyor. Sert ve ters bir adamdı. Bir polis de göz göze geleceğine çabuk davranıp gözüne işerdi o polisin. Eğer bu içine girdiği işten çıkmak istediyse bunun boyuna aşan bir iş olması lazım. Yoksa başka hiçbir şey bu yaşlı adamı böyle korkutamazdı. Peabody, bu işittiklerim de nedir böyle, diyerek başını eğdi ve bir elini kulağına vantuz gibi bastırdı. Ah, biri oldukça hayran sanırım. Eve, arabayı gerekenden biraz daha fazla sarsarak gaza bastı. Kapa çeneni Peabody. Akşam yemeğini kaçırmıştı ki bu o kadar da can sıkıcı değildi. Oysa savcı ve Lisbeth Cook için yapılacak iddianame pazarlığı hakkında söylediklerinin doğru çıkmış olması tam anlamıyla çileden çıkarıyordu onu. En azından diye düşündü, kendini eve atarken şu ahmak savcı ikinci dereceden cinayet üzerinde biraz daha diretebilirdi. Eve'in onu J. Clarence Branson'ın ihmal sonucu ölümünden dolayı tutuklamasından bu yana geçen birkaç saat sonunda Lisbeth kefaletle salıverilmişti ve büyük olasılıkla da elinde bir kadeh kırmızı şarap, yüzünde de kendini beğenmiş bir tebessümle kendi dairesinde rahatça oturuyor olmalıydı. Rourke'un baş uşağı Somerset, evin holünde birdenbire belirdi. Eve'i uğursuz bakışlarla ve kınayıcı bir kibirle karşıladı. ''Yine epeyce geç kaldınız.'' ''Öyle mi? Sen de yine çokça çirkinsin.'' Eve ceketini trabzanın üstüne bıraktı. ''Ama ben yarın zamanında gelebilirim.'' Uşak Eve'in soluk ya da yorgun görünmediğini, yani aşırı çalışmanın iki işaretini üzerinde barındırmadığını fark etmişti. Bu gerçeğin kendisini memnun ettiğini, kendisine bile itiraf etmek yerine işkenceye razıydı. Rourke dedi Somerset, Eve yanından geçerek merdivenleri çıkmaya başladığı sırada, film odasında. Sonra da kaşları hafifçe yukarı kalktı. İkinci kat sağdan dördüncü kapı. Eve, film odasının nerede olduğunu biliyorum, diye homurdandı. Oysa ki bu doğru değildi. Bu koskoca ev, odalardan, hazinelerden ve sürprizlerden oluşan devasa bir labirenti andırsa da film odasını bulabilirdi. Eve, adam kendinden hiçbir şeyi esirgemiyor, diye düşündü. Hem neden esirgesin ki? Çocukken ondan her şeyi esirgemişler. O da şimdi keyfini sürdüğü bütün konforları öyle ya da böyle kendi kazanmış. Ancak aradan bir yıl geçmiş olsa bile, Eve, cumba ve kuleleriyle, gösterişli şekilde yeşillendirilmiş arazileriyle, bu devasa büyüklükteki taştan eve pek alışamamıştı. Zenginliğe alışamamıştı, alışacağını da hiç zannetmiyordu. Yumuşak kumaş ve pelüş yastıklar gibi basit zevklerle birlikte, cilalı ahşaplara, parıltılı camlara, diğer ülke ve asırlardan pek çok sanat eserine ev sahipliği yapan, bu koskoca araziyi kontrol edebilen uçsuz bucaksız mali bir güçtü. Gerçek şuydu ki, Eve, Rourke'la parasına ve bu paranın büyük kısmını nasıl kazandığına aldırmadan evlenmişti. "Onun aydınlığına olduğu kadar karanlıklarına da vuruldum ben," demişti. Eve, içinde uzun ve lüks kanepeler, duvarları kaplayan devasa ekranlar ve kontrol merkezi olan film odasına adımını attı. İçeride eski tarzda yapılmış, deri ve pirinçten tabureleriyle kiraz gibi parlayan büyüleyici bir bar da vardı. Hayal meyal hatırladığı kadarıyla yuvarlak kapılı oyma bir dolapta da kocasının sevdiği eski filmlerin sayısız kopyası bulunuyordu. Cilalı parkeler zengin desenli kilimlerle kaplıydı. Alev alev yanan bir şömine, Rourke bilgisayar destekli görüntüleri sevmezdi, siyah mermerin kalbini dolduruyor ve önünde kıvrılıp yatmış şişman kediyi ısıtıyordu. Çatırdayan odunların kokusu, neredeyse Eve kadar uzun boylu bakır bir saksıdan boy veren taze çiçeklerin ve parıltılı şömine çerçevesinin üzerinde altın rengi bir parıltıyla yanmakta olan mumların hoş kokusuyla karışıyordu. Ekranda siyah-beyaz, şık bir parti görüntüsü vardı. Ancak asıl dikkati çeken, elinde şarap kadehiyle pelüş kanepeye rahatça uzanmış adamın görüntüsüydü. Atmosferik gölgeleri ve gizemli tonlarıyla bu eski videolar ne kadar romantik ve duygusal olabilirse, onları izleyen adam da o kadar romantik ve duygusaldı. Üstelik üç muhteşem boyuta sahipti. Gerçekten de üzerindeki giysiler siyah-beyazdı. Yumuşak beyaz gömleğinin yaka düğmeleri açılmıştı. Koyu renkli pantolonla örtülü uzun bacaklarının ucunda ayakları çıplaktı. "Neden bu kadar seksi buluyorum?" diye düşündü. Ama cevabını bulamıyordu. Onu asıl çeken kocasının yüzüydü. Capcanlı mavi gözlerindeki günahın ışığı ve kavisli tebessümüyle cehennemin içine atlayan bir meleğin şanlı yüzü. Bu yüzü neredeyse omuzlara kadar inen düzgün ve kara saçlar çevreliyordu. Her kadını günaha teşvik edecek bir görüntüydü bu. Sıklıkla olduğu gibi bu manzaradan gene etkilenmişti. Yüzünü gördüğü anda ona vurulması da bu yüzdendi. Bir cinayet soruşturması yaparken ofisindeki bilgisayar ekranında görmüştü ilk defa yüzünü. Eve'in şüpheliler listesindeyken. Sadece bir yıl olmuştu, hayatları kesiştiğinden ve geri dönmemecesine değiştiğinden beri. Eve, ses çıkarmadan yaklaştığı halde Rourke kafasını ona doğru çevirdi. Gözleri karısınınkilerle buluştu ve güldü. Eve'in kalbi göğüs kafesinin içerisinde uzun ve yavaş hareketlerle yalpalayarak onu şaşırtıp utandırmaya devam ediyordu. Rourke, "Selam teğmen," diyerek elini hoş geldin anlamında uzattı. Eve, kocasına doğru yürüdü ve parmaklarını ellerinin içine bıraktı. "Selam. Ne izliyorsun?" "Kara Zafer. Betty Davis. Kör oluyor ve sonunda da ölüyor. Bence berbat. Fakat öyle cesaretle yapıyor ki bunu." Rourke, karısının elini hafifçe kendine doğru çekerek kanepeye yanına gelmesi için kışkırttı. Eve yanına uzanınca, vücudu da doğal olarak onun vücuduna doğru kolayca kıvrılınca Rourke gülümsedi. Eve'i bu yöntemle rahatlamaya ikna etmek için oldukça uzun zaman ve büyük bir güven gerekmişti. Kocasını ve onun kendisine vermek istediklerini kabul etmek Eve için zor olmuştu. "Karanlık köşeleri ve korkutucu cesaretiyle," diye düşündü Rourke, karısının saçlarıyla oynarken, benim için bir polis ama duyguları ve ihtiyaçlarıyla da karım. Rourke hafifçe konumunu değiştirdi. Karısının başını omzuna koymasıyla da daha fazla kıpırdamadı. Eve artık bu kadar ileri gittiğine göre, botlarını çıkartıp kocasının kadehinden bir yudum almanın iyi bir fikir olacağına karar verdi. Sonunu biliyorsan nasıl oluyor da bunun gibi eski bir filmi izliyorsun? Asıl önemli olan filmin sonu değil, filmin sonuna varabilmektir. Yemek yedin mi? Eve yemediğini belirten bir ses çıkararak kocasına kadehi geri uzattı. Birazdan bir şeyler atıştırırım. Vardiyam tam bitiyordu ki bir dava geldi, ona takıldım. Kadının biri sevgilisini kendi matkabıyla duvara çivilemiş. Rourke şarabını zorlukla yudumladıktan sonra sordu. Gerçekten mi çivilemiş, yoksa bir benzetme mi yaptın? Kadehi aralarında elden ele değiştirip şarabın keyfini sürerken Eve hafifçe kıkırdadı. Gerçekten çivilemiş. Matkabın adı da Branson 8000. Yok artık. Emin ol. Peki nereden biliyorsun failin kadın olduğunu? Çünkü adamı duvara mıhladıktan sonra polisi aramış, sonra da bizi beklemiş. Sevgilisiymiş adamın. Adam kadını aldatıyormuş. Kadın da 30 santimlik çelikten bir çubuğu adamın hain kalbine saplayıvermiş. Neyse, iyi bir ders olmuş adama. Bu cümleyi söylerken İrlanda aksanı Rourke'un sesinde viski gibi dolaştı ve Eve'in başını yana doğru kaldırıp ona doğru bakmasına neden oldu. Kadın kalbe saplamış. Fakat ben olsam adamı hayalarından çivilerdim. Hem böylece yerini de bulmuş olurdu. Ne dersin? Aşkım, çok dobra bir kadınsın sen. Rourke dudaklarıyla Eve'in dudaklarına dokunmak için başını eğdi ve hafifçe dudaklarını sürttü. Eve'in dudakları ısınıyordu. Ellerini kocasının kalın ve kara saçlarının arasına sokup onu kendisine doğru çekti. Onu daha da derinden çekti içine. Kocası şarabı bir kenara koymak üzere kalkılmaya zaman bulamadan Eve üste çıkarak bacaklarıyla adamın bedenini sarmaladı ve kadehi de alıp yere fırlattı. Rourke çevik parmaklarıyla Eve'in gömlek düğmelerini açarken parlayan gözlerle bir kaşını yukarı kaldırdı. Bence ikimiz de biliyoruz bu filmin sonunu. Evet, Eve çapkınca sırıtarak kocasının alt dudağını ısırmak için eğildi. Bakalım bu sefer bu işin sonuna nasıl varacağız? Üçüncü ayrımın sonu. Sayfa 29. Devamı 4. ayrımda.